Arkası yarın.
Yol. 9. bölüm. Yazan Mustafa Topçu. Yapımcı Şenol Uğurlu. Yöneten Uğur Subaşı. Bu bölümde oynayanlar: Anlatıcı Feridun Cesur, Celal Hoca Uğur Subaşı, Abdullah Gönen Gürsem Piri Onurlu, Mustafa Doğan Bey Ahmet Cihat Sancar, Ebu Bekir Gönen Ahmet Buyruklar, Vali Yardımcısı İbrahim Bildir, Rabia Gönen Selver Kınık, Mehmet Gönen Sedat Özdemir.
Mahmut Celalettin Ökten bir yandan okulun kayıtlarına devam ederken bir yandan da kayıtlar esnasında milletin okullar hakkındaki farklı düşünceleriyle karşılaşmaktadır. Mustafa Doğan Bey'in yanında çalışan garson kardeşini kaydettirmek için okula gelir ve hüzünlü hikayesiyle Mahmut Celalettin Ökten'in gönlünü bir kez daha kazanır. Tefsir dersi için düşündüğü Reşat Hoca'nın adresini bulmak amacıyla gittiği kaymakamlıkta Mehmet Gönen'le de konuşan Mahmut Celalettin Ökten, konuştuklarını Abdullah Gönen'le paylaşır. Baba ve oğlun arasında Ebu Bekir'in okula kaydından doğan soğukluğu giderir ve gönüllerini ferahlatır. İlim Yayma Cemiyeti, Beyazıt İbnül Emin Konağı'ndaki katılım toplantısına Sirkeci Doğuhan esnafını davet etmiştir. Mustafa Doğan Bey'e cemiyetin katılım toplantılarına katılacağına dair söz veren Mahmut Celalettin Ökten etkileyici bir konuşma yapar ve Doğuhan esnafının cemiyete katılımını sağlar. Konuşmasının sonunda hoş bir sürprizle karşılaşır. Davetliler arasında vali yardımcısı da bulunmaktadır.
Sayın Valimiz davetimizi kırmadı ve toplantıya katılımlarıyla bizi onurlandırdı hocam.
Sayın Valimizin de burada olması hayırseverlerin cemiyete katılımında etkili olacaktır. Naçizane görüşüm toplantıya vali yardımcımızın da katıldığını duyurmaktır. Milletimizin daha büyük bir hevesle cemiyete yaklaşmasını sağlar bu.
Aynı görüşteyim hocam. Zaten cemiyetteki arkadaşlar da devletimizin bize destek olduğunun görünmesiyle katılımların katlanarak büyüyeceğini düşündüler. Dün cemiyet yönetim kurulu olarak kendisini davet etmek için ziyaretlerine gitti. Sağ olsunlar, kendisi de bizi kırmadı.
Devletimizin ve milletimizin yararına olduğuna inandığımız her yerde olmaktan çekinmeyiz. Sizlerin bu çabasını ve verdiğiniz hizmeti görüp de destek vermemek görevimize ihanet olur.
Milletimiz uzun yıllardır devletinden sizin gibi bir duruş sergilemesini bekliyordu. Daha basit bir dille anlatmak gerekirse milletimiz devletinden şefkat bekliyor Vali Bey.
Söylediklerinize tamamen katılıyorum hocam. Zaten Sayın Valimiz de bugüne kadar bizi hem dinledi hem de ne zaman ihtiyaç duysak destekledi. Bizi kim olduğumuza dair ayrım yapmayan devlet duruşuyla dinledi.
Gerici ilerici, batılı dinci ve daha birçok ayrım betimleyen kelime. Düşünce hürriyeti bu karışık kelimelerin esaretinden kurtulmakla başlar. Esaretten kurtulmayan devlet aklıysa sadece belli bir zümreye hizmet etmenin ötesine geçemez. Hükümetimiz yeter söz milletindir dediği günden beri devletimizin kadroları kendini millete hizmet etmeye adamış memurlarla donatıldı.
Aydınlar ve memurlar hiçbir çağda ve hiçbir ülkede bağımsız bir sınıf olmayı başaramamıştır. Aslında bu bir nebze de olsa aydın olmanın da memur olmanın da doğasında var gibi görünür. Çünkü aydın olsan da memur olsan da bu işin fıtratında toplum faydası vardır. Gel gör ki ülkemizde kendisine aydın diyen zavat ve yandaş memurlar tek parti hükümeti boyunca millet faydası için tek bir iş yapmamışlar.
Keşke bu dedikleriniz sadece geçmiş dönemde başımıza gelseydi Celal Hocam. Size görev tebliğ edildiğinden beri yaşadıklarınızı yakından takip ediyorum.
Sizin destekleriniz sayesinde tüm zorlukları aşmayı başardık Sayın Valim.
Keşke sadece bizim çabamızla bazı sorunlar çözülebilse. Bir memurun aldığı keyfi karar birçok insanımızın mağdur olmasına sebep oluyor. Mesela Maarif Müdürü'nün yaptıklarından haberimiz olmasa hala öğretmen atamaları gerçekleşmeyecekti.
Maarif'e ait okul binasını yine marife bağlı bir okula satmayı herkes beceremez sayın valim.
Keşke o kadarla kalsa Mustafa Bey. Hocama görev tebligatı yapıldıktan sonra sayın bakanımız bizzat marif müdürünü aramış. Marifin tüm imkanlarının İmam Hatip okulları için seferber edilmesini söylemiş. Ayrıca Celal Hoca'ya ihtiyaç duyduğu her konuda yardım edilmesi emrini vermiş.
Gerçekten mi sayın valim? Bakan Bey mi aramış?
Evet Mustafa Bey. Konuyu direkt bakanlık kanalından araştırdım ve bu bilgilere eriştim.
İktidar değişse de zihniyetinin bir günde değişmesini bekleyemezsiniz.
Zihniyetini değiştiremiyorsa kendisi değişir hocam. Bugün marif müdürünü görevden aldılar.
Çok şükür.
Biliyorsunuz sayın valim, kendisi İstanbul Erkek Lisesi'nden eski öğrencimdi.
Biliyorum Celal hocam. Bu kadar cüretkar olabileceğini ben zannetmiyordum ama İmam Hatip okullarının açılış sürecinde Bakan Bey'in talimatı olmasına rağmen her adımda engel olmaktan hiç çekinmedi.
Rabbim hakkında hayırlısını versin. Olan oldu, artık değiştiremeyiz. Umarım bundan sonrası daha iyi olur. Bence toplantı çok verimli geçti. Hayırseverlerin gözünde o ışığı gördüm.
Sizin ve sayın valimizin burada oluşunuz bize güç kattı. Allah ikinizden de razı olsun. Hakkınız ödenemez.
Daha önce de söylediğim gibi, ne zaman ihtiyacınız olursa kapım sizlere sonuna kadar açıktır. Şimdi bana müsaade. Hayırlı akşamlar.
Müsaade Allah'tan sayın valim. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Sizi yorduk buraya kadar. Hakkınızı helal edin. Zahmet ettiniz.
Hayırlı akşamlar efendim. Allah'a emanet olun.
Bunca yıl sonra böyle memurların varlığını görmek insanı şaşırtmıyor desem yalan söylerim hocam.
Haklısın Mustafa Bey. Aslında sayın valim bizlere henüz tüm değerlerimizi kaybetmediğimizi, gerçekte yeni bir başlangıca gerek olmadığını gösterdi. Toparlanmak için sadece biraz zamana ve onun gibi memurlara ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Rabbim yar ve yardımcısı olsun.
Amin hocam, amin. Açıkçası onu tanıdıktan sonra devletimize olan inancım yeniden canlandı.
Ben artık izninizi isteyeyim Mustafa Bey. Saat geç oldu. Yarın sabahtan yine okulda olacağım. Malum kayıtlar devam ediyor.
Bizim garson geldi değil mi hocam?
Ben aslında o konuyu size anlatmak istiyordum ama burası yeri değil diye düşünmüştüm. E madem konuyu açtınız anlatayım. Çok mağrur ve sorumluluk sahibi bir genç senin garson.
Günlerdir beni yedi bitirdi. Kayıtlar ne zaman başlayacak diye günde 10 kere soruyor. Diğer garsona sana haber versin diye gönderecektim. Kardeşimi kayıt ettireceğim usta, ne olur bırak ben gideyim dedi, yıktı dükkanı. Ben de tamam dedim mecburen, onu gönderdim.
İyi ki de gönderdin Mustafa Bey. Kardeşinin okula kaydını yaptık. Adı Fatih. Babası da Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul gönüllüsü bir müminmiş. Senin garson bana Vedud Sultan'ın hikayesini anlattı. Ailenin tüm yükü onun omuzlarındaymış. Babam bizi büyüttü, yetiştirdi ama kardeşime yetişemedi. Rahmetli oldu. Benim de ona ayıracak vaktim yok, çalışmak zorundayım. Kardeşim size emanet hocam dedi.
Bizim ufaklığın omuzlarındaki yükü biliyorduk ama böyle meziyetleri olduğunu bilmiyorduk. Şaşırdım doğrusu. Ben size yük olmasın diye ona kızıyordum. Hatta laf dinliyor zannedip azarlamıştım da.
Bu çocuklara sahip çıkmak lazım hocam. İkisi de birer cevher gibiler. Fakat işlemek lazım. Başı boş kalırlarsa heba olurlar.
Haklısınız hocam. Biz mevzuyu yanlış anlamışız. Halbuki bu kadar zamandır yanında çalışır.
İnsanoğluyuz. Elbet yanılacağız Mustafa Bey. Önemli olan bundan sonrası. Ben üzerime düşeni yaptım. Durumu sana anlattım. Şimdi bana müsaade.
Allah senden razı olsun hocam. Koca bir İstanbul'un dertlerine derman ararken burnumuzun ucundakini göremez olmuşuz. Dediğin gibi önemli olan bundan sonrası.
Allah'a ısmarladık.
Allah'a emanet olacağım. Hayırlı geceler.
Abdullah Gönen, kadim dostu Mahmut Celalettin Ökten sayesinde oğlu Mehmet ve gelini Rabia ile torunu Ebu Bekir'in okul kaydı hakkında konuşmanın bir yolunu bulmuştur. Özellikle gelini Rabia'nın gönlünü almak ve okul konusunda ikna etmek istemektedir. Eşi vefat ettikten sonra tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve ona evini açan gelinine karşı bunu bir borç olarak görmektedir. Mahmut Celalettin Ökten'den ayrıldıktan sonra evin yolunu tutan Abdullah Gönen, tüm ailenin toplandığı akşam yemeğinde bu konuyu konuşmaya karar verir.
Aa, dedem geldi.
Dur oğlum, düşüp bir yerini kıracaksın. Ah Ebu Bekir, ah! Hiç rahat durmuyorsun.
Dede, hoş geldin.
Baba, hoş geldin.
Esselamu aleyküm. Hoş gördük oğlum.
Aleyküm selam baba. Ver ceketini alayım.
Baba, hoş geldin. Buyur, sofra hazır.
Şu elimi yüzümü bir yıkayayım, geliyorum kızım. Yürü bakalım Ebu Bekir. Yemeklerden önce ve sonra el yıkamak neydi?
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sünneti dedeciğim.
Aferin torunum. Unutmuyorsun sana söylediklerimi.
Rabia, bugün ne oldu biliyor musun?
Hayırdır inşallah Mehmet. Ne oldu?
Celal Hoca beni ziyarete geldi.
Kaymakamlığa mı geldi?
Evet. Başka bir işim var. Geçerken uğradım dedi. Ama sonra konu açılınca benimle konuşmak için geldiğini anladım.
Ebu Bekir'i okuldan alacağımızı söyledin değil mi Mehmet?
Mehmet oğlum, hadi neredesiniz? Bizi sofraya çağırdınız, siz yoksunuz.
Babam sofraya çağırıyor. Sonra konuşuruz. Geliyoruz baba. Mutfaktayız.
Of Mehmet, of. Adam ayağına kadar gelmiş. Niye söylemezsin ki?
Sen ne yaptın bugün oğlum? Nasıl geçti günün?
Bildiğin gibi baba. Devletin işi biter mi? Evraklardan başımızı kaldıramıyoruz.
Devletin hizmet anlayışı değişiyor evladım. Hizmet arttıkça iş yükü de aynı oranda büyür. Allah yardımcınız olsun.
Haklısın baba. Gerek vali bey, gerekse kaymakam bey çok sıkı denetliyorlar. Ankara bir an olsun nefes aldırmıyor. Verilen talimatların uygulanıp uygulanmadığını adım adım takip ediyorlar.
Memleketin memurları iktidarın memuru olduğu için hükümet de kendince denetim mekanizması oluşturmaya çalışıyor.
Ankara'nın müfettişler atadığı ve denetimleri dışarıdan gözlerle yaptığı söyleniyor baba. Görevden almaların da bu yüzden hızlandığı dedikodusu var. Bugün İl Marif Müdürünü görevden almışlar. Kaymakamlıkta konuşulurken duydum.
Gerçekten mi oğlum?
Evet baba, almışlar görevden. Neden bu kadar sevindin ki?
İmam Hatip okulları açılmasın diye Celal Hoca'nın yüzüne gülüp arkasından elinden gelen her türlü engeli çıkartmıştı. Rabbim ayağına dolandırdı. Aldılar görevden sonunda.
Bugün Celal Hoca yanıma uğradı ama bu konuda bir şey anlatmadı. Ben de müdürün görevden alındığını söylemedim. Bilseydim söylerdim.
Celal Hoca niye geldi ki sana?
Ebu Bekir'in okul kaydı hakkında konuşmak istemiş.
Herhalde Ebu Bekir'in neye ihtiyacı olacağını söylemiştir hocam.
Yok baba. Bizim tereddütlerimiz olduğunu hissetmiş. Bana okulu anlatmaya gelmiş.
Biz Ebu Bekir'in kaydını okuldan alacağız baba. Başka okula gitmesini istiyoruz.
Sen karışma Rabia.
Hocanın bugün sana geldiğini biliyorum Mehmet'im. Senden sonra da bana uğradı. Senin tereddütlerini bir bir anlattı. Neden bana sormadın oğlum?
Nasıl söylesem bilemedim baba. Kızarsın sandım. Çekindim.
Niye kızayım oğlum? Ebu Bekir benim torunumsa senin de evladın. Olur mu hiç öyle şey? Nasıl olur da bu okullara karşı olursun anlamıyorum.
Karşı değilim baba. Sadece oğlum da benim gibi fişlensin istemedim. Geleceği temiz olsun istedim. Biz Ebu Bekir'in kaymakam olmasını istiyoruz.
Şimdi kızdım işte. Ne ben ne de Celal Hoca göz göre göre canımızdan bir parça Ebu Bekir'i ateşe atar mıyız? Gelinim, sen niye Ebu Bekir'i okuldan almak istiyorsun?
Bütün komşular oğlum mezun olunca ölü mü yıkayacak diyor baba.
Bak kızım. Hazreti Mevlana der ki, cahille oturup bal yiyeceğine alimle oturup kuru ekmek ye. İmamlık sadece ölü yıkamak mıdır kızım? Cahilin sözüne inanıp nasıl olur da böyle düşünürsün? Rahmetli deden de imam değil miydi senin? O rahmetli, o zulüm yıllarında fikirleriyle önderlik eden bir düşünce adamıydı. Yanlış mı hatırlıyorum?
Evet baba, ama imam diye başına gelenleri dün gibi hatırlıyorum. Onun için korkuyorum.
Bak kızım, bu okullar bizim. Bizim gibi müminlerin. Biz bu okullara sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Şunu unutma kızım. Fikirde Müslüman olduğumuz kadar yaşantıda da olursak, işte o vakit ümmet kurtuluşa erer. İnsanlarımıza yol göstermesi için Ebu Bekir gibi fidanların yetişmesi ve milletimize nasıl Müslüman gibi yaşanılacağını öğretmesi lazım. İmam sadece camide namaz kıldıran, cuma namazında hutbe okuyan, senin deyiminle ölü yıkayan din görevlisi değildir. İmam cemaate hem fikirleriyle hem de yaşantısıyla örnek olan insan demektir. Kelime anlamıyla imam, önder demektir kızım. Ayrıca bu okulda okuması onun kaymakam olmasına engel değil ki. Allah uzun ömür versin, daha önünde çok uzun yıllar var torunum. Bundan birkaç yıl önce bu okulların açılacağını hangimiz tahmin edebilirdik? Ama bakın, bugün ülkede birçok şey değişti. Yarın ne olacağını hangimiz bilebiliriz ki? Anneniz ahirete göç ettikten sonra benim bütün yükümü sen üstlendin. Bir gün olsun bu evde kendimi yabancı gibi hissetmeme izin vermediniz. Allah senden razı olsun kızım.
Sen bizim büyüğümüzsün baba. Yük de ne demek? Başımızın tacısın. Ocağımızın direğisin. Annem vefat ederken seni bana emanet etti.
Hakkını inkar edemem kızım. Üzerimizde hakkın çok. Ayrıca Ebu Bekir'in anasısın. Onun üzerinde en çok senin hakkın var. Eğer bu söylediklerime rağmen hala Ebu Bekir'in kaydını başka okula almak istiyorsan sana engel olmam kızım.
Sen uygun gördükten sonra benim lafım olmaz baba.
Keşke sıkıntılarınızı bana daha önce söyleseydiniz. Oturup bir aile gibi beraber konuşsaydık. Ben sizin de rızanız var sanıyordum. Celal Hoca bana senin gönlünü aldığını söyledi Mehmet'im. O zaman anladım ne düşündüğünüzü.
Biz Ebu Bekir'in geleceği için endişeliydik baba. Tedirginliğimizin bize göre haklı sebepleri vardı. Ama okulların bu durumu hakkında bilgimiz yoktu. Celal Hoca bana her şeyi detaylıca anlattı. Artık içim rahat. Rabia da seninle konuştuktan sonra rahatladı. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin.
Amin Mehmet'im, amin.
Ben onun anasıysam sen de dedesisin baba. Senin evladımızın iyiliği için her şeyi yapacağına eminim babacığım.
Bak gelinim, Allah'ın Resulü sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra onu terbiye eden ana baba Yahudi ise Yahudi ahlakıyla, Hristiyansa Hristiyanlıkla, ateşperestse Mecusilikle ahlaklandırılır. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirip evladımızı İslam fıtratıyla büyütmek zorundayız. Sen gönlünü ferah tut gelin. Allah'ın izniyle gün gelecek, bu okullardan mezun olanlar ülkeyi yönetecekler. Sen üzülme kızım, bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır.
Yol adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz.